Ayrım 39, Şeffaf, Stephen King, sayfa 319. Kazıya küçük traktörle gittiler. Traktör, E.T. filmindeki küçük çocuğun bisikleti gibi havalanmıyordu. Ama yerden 50 santim yukarıda sessizce, kayarcasına ilerliyordu. Gardner, ablan gitti mi diye sordu. Bobby, evet dedi, gitti. Hala yalan söylemesini beceremiyorsun Bobby diye düşündü Gardner. Ve ben, Ann'in çığlıklarını duyduğumu sanıyorum. Ormana girmeden hemen önce, bana öyle geliyor. Ablacık gibi korkunç ve habis bir kadının öyle bağırmasına ne sebep olabilir? Ne kadar korkunç bir şey olmalı ki? Bobby ekledi. Ann nezaketle çıkıp gidecek bir insan değildi. Başkalarının da nazik davranmalarına izin vermezdi. Biliyor musun, beni eve götürmeye gelmişti. Sesinde hafif bir şaşkınlık vardı. Elinde yular ve kırbaçla. Eskiden olsaydı beni eve götürmeyi başarırdı. Ama bu durumda bunu başarması imkansızdı. Gardner buz gibi oldu, sonra ablanı bir gecede ikna edebilmiş olmana hala şaşıyorum diye mırıldandı. Başıma bela olan o Patricia McCartell korkunç bir kadındı. Ama yine de ablanın yanında melek sayılırdı. Ann'i görünce makyajımın birazını çıkardım. Bana bakınca haykırdı ve hemen kaçtı. Aslında hali çok komikti. Bu söz inanılabilecek bir sözdü. Gardner da bu açıklamaya inanmayı çok istiyordu. Ama tabii sözü edilen kadın yardım görmeden hiçbir yere kaçamazdı. Yardımsız yürüyemezdi bile. Gardner hayır diye düşündü. Ann buradan gitmedi. Yalnız şunu bilmiyorum, onu öldürdün mü Bobby? Yoksa ablan o lanetli sundurmada Peter'ın yanında mı? Dönüp Bobby'ye baktı. Fiziksel değişiklikler ne kadar sürüyor? Bobby, artık az kaldı dedi. Gardner yine onun hiçbir zaman ustalıkla yalan söyleyemediğini düşündü. İşte geldik Jim, traktörü kulübenin yanına park et. Gardner'la Bobby ertesi akşam işi erken tatil ettiler. Hava hala çok sıcaktı. Eve dönerek zorlukla biraz bir şeyler yediler. Bulaşıklar yıkandıktan sonra Gardner biraz dolaşacağını söyledi. Ya! Bobby ona son zamanlarda sık sık yaptığı gibi ihtiyatla bakıyordu. Bugün yeterince yorulduğunu sanıyordum. Gardner sakin sakin, güneş battı artık dedi. Hava biraz serinledi. Sivrisinek de yok. Ve Bobby'nin gözlerinin içine baktı. Verandada oturursam içki içeceğim, sarhoş olacağım. Uzun uzun dolaşır yorulursam belki bir gece olsun ayık uyurum. Bütün bunlar doğruydu ama bu sözlerin gerisinde bir gerçek daha gizliydi. Gardner Bobby'nin bunu almaya çalışıp çalışmayacağını bilmiyordu, bekledi. Ama Bobby onun kafasını incelemeye kalkmadı. Pekala, ama çok iç beni aldırmadığımı biliyorsun Jim. Ben senin arkadaşınım, karın değil. Gardner, evet, çok içmeme aldırmıyorsun diye düşündü. İstediğim kadar içmemi kolaylaştırıyorsun. Böylece zararsız bir hale geliyorum. Gardner 9 numaralı karayolunda ilerleyerek Justin Hurd'un çiftliğinin önünden geçti. Yolun sonunda Ann'in arabasını buldu. Arabayı gömmüşlerdi ama dikkatsizce. Tüyleri diken diken oldu. Onu elimle koymuş gibi nasıl buldum? Herhalde gelişmeye başladığım için, tanrım. Ann arabanın içinde değildi. Neredeydi? Tabii sundurmada Jim, sundurmada. Gardner bütün bunları Bobby'nin kafasından almış olduğunu düşündü. Sundurmaya girmeliyim, artık bir karar vermem gerekiyor. Ama önce Bobby'nin sundurmasında neler olduğunu görmeliyim. Gardner geri dönerken soğuk ay ışığında birdenbire durdu. Arabayı saklamak zahmetine neden girdiler? Otomobili kiraya veren şirketin şikayet edeceğini ve buraya polisin geleceğini düşündükleri için mi? Ah hayır, sanmıyorum. O arabayı senden sakladılar Jim, senden. Kendilerini koruma konusunda neler yapabileceklerini öğrenmeli, hala istemiyorlar. Arabayı sakladılar ve Bobby sana ablasının gittiğini söyledi. Gardner kafasında bu tehlikeli sırla eve döndü. Kapak. Kaza 2 gün sonra oldu. Haven, Ağustos sıcağında sersem sersem uyuklarken. Gardner'la Bobby hendeğin dibindeydiler. Yukarıdaki sıcağa karşılık burası serindi. Gardner başına kask giymiş, kulaklarını pamukla tıkamıştı. Kayayı kırmak için matkap kullanıyordu. Omuzları ağrıyor, kafası zonkluyordu. Birdenbire şiddetli bir çatırtı duydu ve matkabın ucu kırıldı. Parça Gardner'ın yüzünü adeta sıyırarak geçti. Bacaklarının gücü kesiliverdi. Neredeyse bayılacaktı. Başını hendeğin ağ gerili yanına dayadı. Bobby de elindeki matkabı durdurmuştu. ''Jim, Jim ne oldu?'' Sesinde gerçek bir endişe vardı. Nedense Gardner'ın içinden ağlamak geldi. Sonra matkabın ucu az kalsın kafamı dağıtacaktı diye açıkladı. Bobby bir ıslık çaldı. ''Tanrım Jim, uç neden kırıldı, neye çarptı?'' ''Ne demek neye çarptı, kayaya tabii. Burada başka ne var?'' ''Geminin çok yakınında mıydın?'' Bobby birdenbire heyecanlanmıştı. Hatta ateşi çıkmış gibi bir hali vardı. ''Evet ama matkabın ucu daha önce de gövdeye geldi ve sadece kaydı.'' Ama Bobby artık onu dinlemiyordu. Geminin yanında diz çökmüş elleriyle yeri kazıyordu. ''Gardner buharlar çıkıyor sanki.'' diye düşündü. ''Bu.'' Bobby kafasından aykırdı. ''Bulduk Jim. Sonunda kapağa ulaştık.'' Gardner, Bobby'nin düşüncelerini okuduğunu fark etmeden onun yanına koştu. Geminin gövdesinde bir çizgi vardı, bir tek çizgi. Gardner, Bobby'nin heyecanını anladı, çizgiye dokunmak için elini uzattı. Bobby sert sert, ''Elini sürme.'' dedi. ''Daha önce olanları unuttun mu?'' Gardner, ''Bana karışma.'' diye omurdanarak elini ince yarığa sürdü. Kafasında müzik sesi yankılandı ama boğuktu. Dişleri yuvalarında sarsıldı. O gece birkaç dişinin daha döküleceğini anladı ama artık buna aldırmayacaktı. Gemiye dokunmak istemiş ve dokunmuştu. Uzay gemisine dokunmak parmaklarını katılaştırılmış yıldız ışığına sürmeye benziyordu. Bobby bağırdı, ''Kapak bu, onun burada olduğunu biliyordum.'' Gardner, ''Bu işi başardık Bobby.'' diyerek güldü. ''Evet başardık, iyi ki geldin Jim.'' Bobby onun boynuna atıldı. Gardner, Bobby'nin vücudunun yumuşak pelteyi andıran hareketlerini fark ederek müthiş bir tiksinti duydu. ''Yıldız ışığı mı?'' ''Belki de şu anda ona yıldızlar dokunuyordu.'' Bobby ekledi. ''Kapağın önünü bugün iyice açmalıyız Jim. Zamanımız az.'' ''Ne demek istiyorsun?'' ''Haven'ın havası değişti bunun yüzünden.'' Bobby elinin eklemlerini gemiye vurdu. ''Biliyorum.'' ''Haven'a gelenler hastalanıyorlar. En'in halini gördün.'' ''Evet. En iyi bir dereceye kadar ağzındaki dolgu ve protezler kurudu. Ama yine de buradan telaşla kaçtı. Ancak hepsi bu kadar değil Jim. Biz artık Haven'dan ayrılamıyoruz.'' ''Yani?'' ''Evet ama herhalde sen ayrılabilirsin Jim. Belki birkaç gün hastalanırsın ama işte o kadar. Oysa ben ölürüm hem de çabucak.'' ''Bir şey daha var, hava çok durgun ama rüzgar çıkarsa biyosferimizi Atlas Okyanusu'na kadar sürükler. O zaman sudan çıkmış balıklara döneriz Jim ve ölürüz.'' Gardner, ''Hepsi de ölürler mi?'' diye düşündü. ''Yoksa sadece sen ve o özel dostların mı Bobby? Makyajla dolaşanlar mı?'' Bobby yarı öfke yarı neşeyle, ''Kafanda şüphe var.'' dedi. ''Bu olanlara inanamıyorum da ondan. Neyse haydi gel, kazalım bebeğim.'' Saat 3'te 180 santim çapındaki daire biçimli kapak ortaya çıkmıştı. Üzerinde bir işaret vardı. Kabartma şekil biraz Çin harflerini andırıyordu. Gardner işarete dokununca garip bir korku duydu. ''Artık gemiye mi gireceğiz?'' Burnunun kanamaya başladığının farkındaydı ama elini yine de o işaretten çekemiyordu. ''İçeriye girmekten korkuyor musun ahbap? Hani sen intihar etmeyi düşünüyordun?'' Gardner bir kahkaha attı Bobby usulca. ''Neye gülüyorsun?'' diye sordu. ''Komik olan nedir Jim?'' Gardner katılıyordu. ''Her şey bu, başka bir şey. Yani ya yüreceğim ya da çıldıracağım, anlıyor musun?'' Ama Bobby anlayamadı çünkü o çoktan çıldırmıştı. Bu yüzden de gülemiyordu. Gardner gözyaşları yanaklarından akıncaya kadar güldü. Bu yaşlara kanlar da karışıyordu. Kanlı yaşları Bobby gördü ama onu açıklamak zahmetine girmedi. İki saat sonra kapağın önü iyice temizlenmişti. Bobby topraklanmış elini Gardner'a doğru uzattı. Gardner bu eli sıktı. ''Ne var?'' Bobby ''Tamam.'' dedi. ''Kazı sona erdi.'' ''Öyle mi?'' Evet, yarın gemiye gireceğiz Jim. Gardner sessizce ona baktı, ağzı kurumuştu. Bobby başını salladı. Evet, yarın gemiye gireceğiz. Bana bazen bu işe sanki 1 milyon yıl önce başlamışım gibi geliyor. Gardner, başlangıçtaki Bobby farklıydı diye mırıldandı. Evet, çukura kaçmış gözlerinde neşeli bir pırıltı vardı. Jim de farklıydı. Evet, biliyor musun, gemiye girmek beni herhalde öldürecek ama yine de deneyeceğim. Bobby, ölmeyeceksin dedi. Öyle mi? Hayır, haydi artık gidelim. Yapmam gereken çok şey var. Bu geceyi sundurmada geçireceğim. Gardner ona çabucak bir göz attı ama Bobby gemiye bakıyordu. Sundurmada birkaç alet yapıyoruz. Ben ve birkaç kişi yarın hazırlanmam gerekiyor. Gardner, onlar da bu gece sana katılacaklar dedi. Bu soru değildi. Evet, ama onları önce buraya getireceğim. Kapağı görmeleri için. Onlar da bugünü bekliyorlardı Jim. Bundan eminim. Bobby'nin gözleri kısıldı. Ne demek istiyorsun? Gardner, onları buraya getir tabii dedi. Ama kapağı açmaya gelince bunu ikimiz yapacağız Bobby. Sadece ikimiz, sen ve ben. Ve gemiye önce ikimiz gireceğiz. Bobby, evet dedi. Önce biz gireceğiz. İkimiz. Sundurma. Ağustos'un 14'ü olmuştu. Gardner kafasında bir hesap yaparak 41 gündür Bobby'nin yanında olduğunu anladı. Oysa bu süre ona çok daha uzun geliyordu. Sanki bütün ömrünü burada geçirmişti. Gardner'ın akşam yemeği için ısıttığı dondurulmuş pizzayı ikisi de pek yiyemedi. Bobby buzdolabına giderek bir bira fena olmaz diye mırıldandı. Ya sen, bira ister misin Jim? Yok, teşekkür ederim. Bobby kaşlarını kaldırdıysa da bir şey demedi, birayı alarak verandaya çıktı. Gardner onun oturduğu eski salıncaklı sandalyenin gıcırdadığını duydu. Bir süre sonra bir bardağı musluktan soğuk su doldurup dışarıya çıktı, Bobby'nin yanına oturdu. Orada hiç konuşmadan akşamın puslu sessizliğine dalarak uzun süre öylece kaldılar. Sonunda, ''Senin de uzun zamandan beri dostuz Bobby'' dedi. ''Evet, uzun zaman.'' İlişkimiz tuhaf biçimde sonuçlanıyor. Jim dönerek ona baktı. Bu işin sonu mu yani? Bobby kayıtsızca omuz silkti ama gözlerini ondan kaçırıyordu. Biliyorsun işte, bir dönemin sonu. Buna ne dersin, daha iyi mi? Birasını yudumlayarak yine eski Derry yoluna baktı. Hafif sesle konuştu. Seni hep sevdim Jim. Bu iş nasıl sonuç verirse versin, seni hala sevdiğimi unutma. Birden dönüp baktı. Kalın boya tabakasının altındaki yüzü bir karikatürden farksızdı. Daha çok Bobby'yi andıran kaçığın birine benziyordu. Hem o Tanrı'nın belası şeye rastlamayı da asla istememiş olduğunu anımsayacağını umarım. Bazı ukalaların iddia ettiği gibi özgür iradenin daima egemen olması numarası da burada sökmüyor. Ama onu kazıp çıkarmayı sen istedin. Sesi Bobby'ninki kadar yumuşaktı ama kalbi yepyeni bir korku yüzünden buz gibiydi. Özgür irade ile ilgili sözleri Gardner'ın yaklaşan ölümü için bir özür dileme miydi? Kendini zorlayarak bu tatsız düşünceye engel olmaya çalıştı. Ama kafası Nista yolunun orada gömülü araba bir hayal mi diye karşılık verdi hemen. Bobby hafifçe güldü. İnsanın öyle bir şeyi seçebileceğine inanabiliyor musun Jim? İnsanların bir bilginin ucunu gördükten sonra bunu gömmeyi yeğleyebileceklerini sanıyor musun? Gardner, ben öyle düşünerek atom reaktörlerine karşı çıkıyorum diye karşılık verdi. Bobby bunu kabule yanaşmadı. Toplumlar bazı fikirleri kullanmamaya karar verebilirler. Hoş, bundan da kuşkun var ya. Neyse, öyle olduğunu kabul edelim bir an. Ama sıradan insanlar, hayır Jim, üzgünüm. Sıradan insanlar yerden ucu çıkan bir şey gördüklerinde kazmak zorundadırlar. Kazmak zorundadırlar çünkü orada bir define olabilir. Ve sen orayı kazarken olacaklardan hiç haberin yoktu ha? Bobby gülümsedi. Hem de hiç haberim yoktu. Ama Peter bundan hoşlanmadı. Hayır, Peter hoşlanmadı ama o şey köpeğimi öldürmedi. Bundan eminim. Peter doğal nedenler yüzünden öldü. Yaşlıydı. Ormandaki şey başka bir dünyadan gelen bir uzay gemisi. Pandora'nın kutusu ya da kutsal elma ağacı değil. gökyüzünden bir sesin ölmek istemiyorsan bu geminin bir parçasını bile yeme diye şarkı söylediğini de duymadım. Jim gülümser gibi oldu. O bir bilgi gemisi değil mi?
Evet, öyle sanırım.
Bobby yine yola bakıyordu. Bu konuyu sürdürmek istemediği belliydi. Gardner onları ne zaman bekliyorsun diye sordu. Bobby cevap verecek yerde başıyla yolu işaret etti. Kyle Archenborg'un Cadillac'ı geliyordu. Adley McKee'nin eski Ford'u da onun peşindeydi. Gardner ayağa kalktı. Ben içeriye gidip biraz kestireyim.
Bizimle gemiye gelmek istersen sorun yok.
Seninle olabilir ama onlarla... Eliyle yaklaşan arabaları işaret etti. Onlar deli olduğumu sanıyorlar. Ayrıca kafamı okuyamadıkları için de benden nefret ediyorlar.
Geleceğini söylersem gelirsin.
Neyse, ben gelmeyeyim. Ayağa kalkarak gerindi. Ben de onlardan hoşlanmıyorum zaten. Beni endişelendiriyorlar.
Üzgünüm.
Hiç üzülme. Sadece yarın ikimiz Bobby, oldu mu?
Tamam.
Onlara selamlarımı söyle. Hem kafamda çelik plaka olmasına karşın yine de yardım ettiğimi anımsat.
Öyle yapacağım, tabii yapacağım.
Ama Bobby yine gözlerini kaçırıyordu. Gardner bundan hoşlanmadı, hiç hoşlanmadı. Gardner onların önce sundurmaya gideceklerini sanıyordu ama öyle yapmadılar. Bobby, Frank, Newt, Dick, Allison, Hazel ve diğerleri bir süre dışarıda durup konuştular. Sonra grup halinde ormana doğru gittiler. Hava kararıyordu. Çoğunun elinde elektrik feneri vardı. Gardner onları seyrederken Bobby ile konuşma fırsatını bulduğu halde yitirdiğini hissetti. Artık yapılacak tek şey kalmıştı. Sundurmaya gidip orada ne olduğuna bakacaktı, kararını kesin olarak verecekti.
Yeşil kapının ardındaki gri bulutun içinden bakan bir göz gördüm.
Ayağa kalkıp eve girdi. Mutfağa vardığı sırada onların Bobby'nin bahçesinden geçtiklerini gördü. Çabucak adamları saydı. Hepsinin gittiğinden emin olması gerekiyordu. Sonra bodruma indi. Bobby'nin yedek anahtarları orada sakladığını biliyordu. Bodrum kapısını açarak son kez durdu.
Bunu yapmayı gerçekten istiyor musun?
Hayır, hayır istemiyordu ama yapmak zorundaydı. O anda korkudan daha fazlasını duydu. Korkunç bir yalnızlık benliğini kaplamıştı. Yardım istemek için başvurabileceği kimse yoktu. Bobby Anderson'la 40 gün 40 gece bir çölde kalmış gibiydi. Şimdi kendi özel çölünde yapayalnızdı. Tanrı yardımcım olsun diye mırıldandı. Sonra kahretsin diye düşündü. Birinci Dünya Savaşı'nda bir müfreze çavuşunun söylemiş olduğu sözleri anımsadı. Haydi gelin çocuklar, sonsuza kadar yaşamak mı istiyorsunuz? Gardner Bobby'nin anahtarlarını almak üzere aşağıya indi. Deste oradaydı. Her anahtarın üstüne bir etiket takılmıştı. Ama sundurmanın anahtarı ortalıkta yoktu. Gardner anahtarın daha önce halkaya takılı olduğundan emindi. Burada en son ne zaman görmüştü onu? Hatırlamaya çalıştıysa da başaramadı. Yoksa Bobby önlemler mi alıyordu? Yeni ve geliştirilmiş atölyede durdu. Alnından terler süzülüyordu. Anahtar yoktu. Bu harikaydı işte. Şimdi ne yapması gerekiyordu? Bobby'nin baltasını kapıp parıltıdaki Jack Nicholson gibi mi davranmalıydı? Durumu gözünün önüne getirebiliyordu. Çatır çutur şangır. Gardner işte burada. Ama hacı adayları kutsal ambar kapağını seyirden döndüklerinde durumu gizlemek güç olurdu. Bobby'nin atölyesinde durup düşünürken zamanın geçtiğinin farkındaydı. Kendini yaşlı ve geliştirilmemiş hissediyordu. Hem onlar ormanda ne kadar süre kalırlardı, bunu bilmesine olanak yoktu. Pekala, insanlar anahtarlarını nereye koyarlar? Bobby'nin anahtarları senden gizlemediğini ve sadece önlem aldığını düşün bir an. Aklına bir şey geldi ve heyecanla elini alnına vurdu. Bobby anahtarları almamıştı. Kimsenin anahtarı gizlediği de yoktu. Bobby sözüm ona güneş çarpması yüzünden Derry Home hastanesinde yatarken anahtar kaybolmuştu. Bundan emindi. Belleğinin vermediği ya da veremediği bilgileri mantığı sağlıyordu. Bobby hastaneye yatmamıştı. O sırada sundurmadaydı. İçlerinden biri yedek anahtarı alarak bakıma gereksinmesi olan Bobby'ye yardıma mı gitmişti? Yoksa hepsinde de anahtar mı vardı?
Hoş, buna gerek de yoktu. O günlerde Haven'la kimse hırsızlık etmiyordu. Herkes gelişme peşindeydi. Sundurmayı kilitlemelerinin tek nedeni Gardiner'ın içeriye girmemesini sağlamaktı. Böylece onlar sadece... Gardiner, Bobby'ye bir şey olduğu sırada onların gelişini seyrettiğini anımsadı. O şey sıcaktan rahatsızlanmadan çok daha önemliydi aslında. Gözlerini kapayınca Cadillac'ı gördü. Kyle 1. Hepsi arabadan indiler ve... Archinborg kısa süre için diğerlerinden ayrıldı. Sen dirseğine dayanmış pencereden onlara bakıyordun. O sırada adamın tuvalete gittiğini düşündün ama yanıldın. Anahtarı almaya gitti. Tabii, öyle yaptı. Gidip anahtarı aldı. Fazla bir şey anımsamamıştı ama bu kadarı harekete geçmesine yetti. Hemen bodrum merdivenini tırmandı. Kapıya koşarken birden durup geri döndü. Banyodaki ecza dolabının üstünde Foster Grant marka eski bir güneş gözlüğü olduğunu hatırlamıştı. Gidip aldı. Camların üstündeki kalın toz tabakasını üfledi. Dikkatle sildikten sonra göğüs cebine soktu. Sundurmaya gitti.
39. ayrımın sonu. Sayfa 327.